Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Mustafa Asım Küçük Aşçı imzalı Evrim ve İnanç Dünyamız başlıklı yazıyı sunacağız. Dünyanın her yerinde, muharref ve batıl dinlerde dahi kainatı ve insanı yaratan bir yüce varlık inancı mevcuttur. Aklın ispat için delil bile aramadığı o kadar bariz, o kadar aşikar bir hakikattir ki bu cihanın bir haliki olmalıdır. Bu mükemmel çiçeklerin, bu muhteşem mahlukatın bir bari bir musavviri olmak zorundadır. Bu nizamın bir tanzim edicisi olmak zorundadır. Kainat gayeler etrafında dönmektedir. Manasız, hikmetsiz ve abes değildir. Bu apaçık hakikati yüce yaratıcı, ödülü en büyük bir bilmeceye, bir imtihana, bir yarışa döndürmüştür. Onun sonsuz rahmeti kolay suale büyük ödül verir. Tevhidi tasdik edene cennet vardır. Lakin biraz çeldirici, biraz şaşırtıcı şıkların bulunması da yarışmanın, imtihanın ve bilmecenin şanındandır. Hele o yaratıcının varlığını kabul etmek, arkasından onun gönderdiği kitapları, rasulleri, emirleri ve yasakları da kabul etmeyi gerektirdiği için o bariz hakikat güneşini balçıkla sıvamaya çalışanlar zaten olacaktır. Ateizm ve agnostisizm gibi küfür cereyanları, inkar akımları bu cihanın kendiliğinden olduğunu, bir fail elinden vücuda gelmediğini ileri sürmeye çalıştılar. Salim bir aklın delil bile aramadığı hakikati inkar etmek için sebepler aradılar. İmtihanın çeldiricileri olmalı demiştik. İnsan nefsinde bulunan yıkıcı şüpheyi tahrik edecek, amiyane tabirle inançsızlık tarafına yonturacak bir gizlilik. Allah Teala'nın çift yönlü isimleri vardır. Zahir ve batın. Cenab-ı Hak kalbi selimle, aklı selimle yaklaşana ne kadar zahir yani aşikarsa, şüpheci nefisle yaklaşana o kadar batın yani gizlidir. Niçin batın? Çünkü Allah kalbi selimle gelinmesini istiyor. İçi çıfıt gibi şüphe, tereddüt, kin ve gayz dolu kişilere göstermiyor hakikatini. Cenab-ı Hakk'ın hakikati kem gözlerden kasten gizlediğini şu ayetten de anlıyoruz. Eğer dileseydik onlara gökyüzünden bir ayet indirirdik de ister istemez ona boyun eğerlerdi. Görene öyle zahir ki zuhurunun şiddetine gâib. Yani her yerde o ve onun eserleri olduğu için denizdeki balığın her tarafını saran suyu ayrıca idrak edememesi gibi bir görünmezlik veriyor. Köre ise körlüğünü gidermedikçe en ufak bir ışık yok. Zaman zaman şimşek gibi tecelliler olsa da hidayet mahrumiyetine götüren menfi duygular, şüphe, kin ve itiraz kılıfında o nuru karanlığa gömüyor. Devasa dolunayın ışığını biz fanilerden engellemeye bir kara bulut parçası yeter. Evet, kainatın bir yüce kudretin eseri olduğunu ispatı için daha nasıl bir açıklık lazımdır? Kişi hücreye mikroskopta bakınca Arapça orijiniyle Allah imzası mı görmelidir onun eseri olduğunu idrak edebilmek için? Milyonlarca peş peşe isabetli mutasyonu, ihtimal hesaplarını çökerten sayıda üst üste tutarlı tesadüfü kabul edecek de bunu bir var eden olmalı demeyecek. Üstelik o var eden çok da gizlemiyor kendini. Binlerce yıldır insanoğluna peygamberler göndererek, vahiyler, kitaplar inzal ederek kendisini zahir kılıyor. Fakat o şüpheci, o kindar, o alaycı bakış, bu sefer peygambere yalancı diyor, vahye iftira atıyor. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizin risaletine inanmak için müşriklerin ileri sürdükleri talepler bildirilir. Çölün ortasında bir nehir fışkırtmalısın. O da yetmez. Yine o çölde her türlü meyvelerin olduğu bahçelerin olmalı. İçi derelerle kaynamalı. O da yetmez. Göğü tepemize parça parça indirmelisin. O da yetmez. Allah ve melekler şöyle karşıdan gelmeli, bize görünmeli, apaçık görmeliyiz. O da yetmez. Altın madeninden yapılmış bir evin, bir sarayın olmalı. O da yetmez. Göğe doğru yükseldiğini görmeliyiz. O da yetmez. Gökten de elinde müşahhas semavi bir kitapla inmelisin. Evet, bin dereden su getirerek yaratıcıyı inkar etmeye uğraşanlara kainattan bizim sunduğumuz deliller de inandırıcı gelmiyor. İstifade ettikleri meyveleri aklı selim sahibi şükür ehli bir insan gibi Rezzak'ın rızkı olarak görmüyorlar da bunlar ağacın neslini çoğaltmak, tohumlarını ulaştırmak için var olan uzuvları. Bunlarla beslenmeyi biz düşündük, karşılıklı bir yararlanma oldu deyip Rezzak'a borçlanmaktan kurtuluyorlar. Sıhhat ve afiyet içinde yaşadıkları kendi bedenleri için bir yaratıcıya şükretmek yerine aslında insan bedeni kusurludur, bedenimizde körelmiş organlar vardır gibi hezeyanlarla nankörlüğün zirvesini yokluyorlar. Her şeye zahir perdesinden buna benzer kılıflar bulabiliyorlar. Bu anlayışın bayraktarlığını ise evrimcilik levhası altında yapıyorlar. Bizzat Darwin'in ilahiyat sahasına kafa yorduğu, 40 yaşına kadar Hristiyan kaldığı, sonrasında kendi ifadesiyle agnostik olduğu biliniyor. Yine kendisi agnostisizmi ateizmin kibarcası olarak tarif ediyor. Yani evrim teorisinin ortaya atılmasındaki itici güç, hayatiyetin bir yaratıcı olmadan meydana gelmiş olabileceğinin ispatlanma gayreti. Canlıların çevreye uyumları, adaptasyonları, soylarından tevarüs ettikleri genetik yapı, bunlar elbette günden güne gelişen, ilerleyen, araştırılan bilim meseleleri. Fakat yüz binlerce yıl öncesine dair bir iddianın döne döne ispatlanmaya çalışılmasında bir kastın olduğu açık. Biraz daha izah etmek isterim. Bugün her inançtan insan, doktor, veteriner, cerrah ve benzeri biyolojiyi alakadar eden sahalarda ihtisas yapıyor, başarılı işler ortaya koyuyor. Fakat inanç dünyası ile yaptığı iş arasında bir çelişki yaşamıyor. Laboratuvara girdiğinde kafir olmuyor. Çünkü şehadet aleminde yaşadığı, İçinde olduğu alemdeki oluşlara dair elindeki bilgilerle çalışıyor. Oturup ilk insan, ilk canlı üzerine iddialara giriştiğinde ise aslında tahminlerin, spekülasyonların ve iddiaların içinde ilerliyor. Çünkü bilinmeyen geçmiş de gaybtır. Gaybı insanlar ancak bir takım delilleriyle aydınlatmaya çalışabilirler. Biyolojinin geçmişi araştıran sahası paleontoloji, fosil bilimi. Bu sahada bulunan kemikler, kalıntılar üzerine tahminler, spekülasyonlar geliştiriliyor. Kaybolmuş 300 sayfalık bir romanın 30. sayfasından 3 satır, 92. sayfasından 5 satır, 150. sayfasında 3 kelime, 211. sayfasından bir dipnot bulup romanı hayalinizde inşa edebilir misiniz? Hayal gücü elbette denemek ister, hele de o roman hakkında bir takım peşin kabullere sahipse. Fakat ortaya koyduğu kurgu gerçek romana ne kadar mutabık olur? Nitekim evrimcilerin de boşlukları doldurma adına söylediklerini sık sık revize etmeleri gerekiyor. Zaten bilim böyle çalışır diyerek bu tür geri vitesleri hiçbir zaman reddetmiyorlar. Diğer taraftan daha karanlık bir nokta o roman hakkındaki peşin kabullerin onları delil uydurmaya da sevk edip etmediği, geçmişte bir takım kemiklerin uydurulduğu tarihe geçmiş bir gerçek. Bugün bunların daha niteliklerinin yapılmadığı hususundan şahsen ben emin olamıyorum. İçimizdeki balık adlı evrimci belgeli çalışmada, araştırmacı kaç milyon yaşında bir fosili otoban kenarındaki bir kazıda eliyle koymuş gibi buluveriyor. Evet, evrim bu. Darwin'den beri genetik ilerledi, insan genomu çıkarıldı. Binlerce hekim, binlerce araştırma, yeni yüzlerce fosil araştırmalar devam ediyor. İşin uzmanları, ekonomi çevrelerindeki faiz lobisi, sanat ve psikiyatri çevrelerindeki LGBT lobisi gibi ilim çevrelerinde de bir evrim lobisinin olduğunu ifade ediyorlar. Bu lobi o kadar güçlü ki Çinli bir araştırmacı insan elinin ne kadar mükemmel, ahenkli, çok fonksiyonlu bir uzuv olduğunu anlattığı makalede Hatta sadece o makalenin tercümesinde Tanrı'ya ufacık bir takdir yer aldı diye adeta bilim çevrelerinden aforoz ediliyor. Makalenin yazarı kendisinin Tanrı'dan bahsetmediğini, bunun tercümede yapılan bir hata olduğunu yana yakıla ifade etmek zorunda kalıyor. Hem bilim adamı hem İslam alimi olan İyad Kuneybi, bu lobinin daha birçok hilesini video serilerinde anlatıyor. Mesela birçoğumuzun duyduğu insanla şempanze genlerinin %98,5 aynı olduğu iddiasının yanlış olduğunu, gerçek benzerliğin %70'lerde olduğunu bildiriyor. Çünkü bu çalışmayı yapanlar işe benzemeyen %30'a yakın noktayı araştırma dışı bırakarak başlamış. Acaba neden? %70'lik benzerlikse aynı dilde yazılmış iki kitabın aynı harflerden, benzer isim ve fiillerden oluşması kadar tabii. Aynı ilim adamı evrimcilik lobisinin sıkıştığı yerde yakınsak evrim, paralel evrim gibi yeni kavramlar uydurup durumu kurtarmaya çalıştığını ifşa ediyor. İlmi bakımdan çürütülen birçok evrim iddiasının çizgi filmlerde, bilim kurgularda işlenmeye devam edildiğini vurguluyor. Körelmiş organ iddialarının asılsız olduğunu, bu uzuvların fonksiyonlarının kasten gizlendiğini bir bir anlatıyor. Evrimci lobi bu kadar güçlü, bu sebeple evrimin artık ispatlanmış, kesinleşmiş bir tabiat kanunu olduğu yönünde bir baskınlık oluşturmaya çalışıyorlar. Halbuki geçmişin biyoloji kitabının daha binlerce sayfası hala kayıp, yani kaybın konusunda. Evrim artık kesinleşti, hala bunu reddeden bağnazlık, yobazlık etmiş olur propagandası maalesef kendini din adına konuşma mevkiinde gören bir takım ilahiyatçıları, yazarları ve bilim anlatıcılarını da tesir altına alıyor. Onlar, aman matbaada geç kaldık, teknolojide geç kaldık, burada geç kalmayalım tarzında masum görünen bir düşünceyle kolları sıvayıp evrimle İslam'ı telif etmeye, bağdaştırmaya çalışıyorlar. Evrimin İslam'a uymayan bir tarafı yok ki diyorlar. Halbuki ifade ettik. Evrimcilikteki temel motivasyon, itici güç, canlılığın nasıl meydana geldiğini Tanrı yarattı dışında bir cevap da vermeye dayanıyor. Bizim evrimcilerse Allah yarattı ama nasıl yarattığının ayrıntılarını bize söylemedi. İşte evrim yaratılışın keyfiyetini, nasıllığını anlatıyor demek istiyorlar. Açık söyleyelim, evrim gerçekten ispatlanmış olsa bunların yaptığını bütün alimler yapar. Çünkü Allah'ın kitabıyla yaratışı, teşrii ayetleriyle tekvini ayetleri tenakuza düşmez. İnsan dışındaki varlıkların yaratılışı hususunda Cenab-ı Hakk'ın çeşitli sebep perdelerini kullanarak yüz milyonlarca yıla yayılmış bir yaratış sanatı sergilediğini düşünmek akla uzak değildir. Ol der olur sırrı emir aleminde bir anda gerçekleşse de halk aleminde onun tezahürü zamana yayılabilir. Fakat burada dahi evrimde dile getirilen canlılığın oluşma ve türlerin meydana gelmesine getirilen izah tarzı dinin ifadesine bütünüyle ters düşüyor. Çünkü yapılan izahlarda kastı, niyeti olmayan mutasyonlar şart koşuluyor. Bizzat Darwin sisteminin yaratılışla telif edilmesine karşı çıkıyor. Dolayısıyla İslam'ı geri göstermemek adına evrimi kabule koşanlar, İslam'ın en temel meselesi olan yaratıcı Allah akidesine gölge düşürme tehlikesine yuvarlanabiliyorlar. İlk vahyedilen ayetin ilk kelimesinin oku olması üzerine çok düşünür ve bu hakikati dile getiririz. Aynı ayetin sonunda Allah Teala'nın nasıl tarif edildiği de dikkat çekici bir husustur. Yaratan Rabbin adıyla oku. Mesela Allah'ın adıyla oku değil, Aziz, Rahim, Kerim vesaire Allah'ın adıyla değil, Yaratan ve Rab. İlk vahide Allah insan için en önde gelen, en kuvvetli tarifle tebarüz ettiriliyor. Yaratan Rabbin. İster iç alemde okuyuş, ister dış dünyaya tebliğ ediş olsun, Allah önce yaratıcıdır, Rab'dir. İnsanın varlık sebebinin Allah'a kulluk etmek olduğunu bildiren ayette yarattım diye başlar. rızık mevzunu dile getirerek devam eder. Yine insanın mevcudiyetinin gayesini amel, davranış bakımından hanginizin en güzel, en iyi olduğunu imtihan etmek için diye açıklayan ayetlerde de ölüm ve hayatın, yer ve göklerin yaratılışı ifade edilir. Kendiliğinden oluşu bu kadar vurgulayan bir sistemi, faili mutlakı bu kadar tebarüz ettiren semavi kitapla buluşturmaya, kaynaştırmaya çalışmak ne kadar başarılı olacaktır? Muhataplarınızın zihninde sonunda kim kazanacaktır? Bu söylediklerimiz umumi biyolojik varlık için. İş, insana, Hazreti Adem'e geldiğinde gerek naslar gerekse bilim daha derin problemlerle karşılaşıyor. Bir tıp profesörünün manalı bir suali. Eğer canlılar ihtiyaçlar ve tabiatın gerektirdiği şartlara göre zaman içinde gelişiyorsa, Afrika'nın bir köyünde doğan bir çocuk nasıl oluyor da 2 ila 9 dil öğrenebilecek, kuantum fiziğini idrak edebilecek bir zekaya sahip olarak doğabiliyor? İnsanın medeniyet, ilim, sanat, felsefe ve kültür gibi uğraşları gezegendeki diğer canlılarda neden asla görünmüyor? Fermi paradoksu ortada. Eğer canlılık böyle kendiliğinden meydana gelmeye temayüllü idiyse, milyarlarca galaksiyle dolu kainatta daha nice biyolojik varlık görmeli değil miydik? Onlar çoktan bizimle irtibata geçmiş olmalı değil miydi? Evrimle İslam'ı barıştırmaya çalışmak, Adem ve Havva kıssasını bir masal seviyesine düşürüyor. Birçok hakikati herhangi bir karine olmadığı halde, mecaza hamletmek mecburiyetine itiyor. Bu da hermenötik, tarihselcilik ve benzeri tahriflerin kapısını ardına kadar açıyor. Son yıllarda bütün faaliyetini yeni nesil Müslümanlara evrimi kabul ettirmek üzerine kuran bilim anlatıcılarının hep bu modernist zümrelerden yoldaşlar edindikleri de dikkatlerden kaçmamaktadır. Evrimle İslam'ı bağdaştırmaya çalışmak, insan bedenini hayvandan farksız addederek, Hristiyanlarda olduğu gibi sadece ruha istinad edilen, sadece ona tutunulan bir anlayışa sürüklüyor. Halbuki ruh, bilim çevrelerinde kabul edilmediği için, bugün sizi materyalizme ve naturalizme beden noktasında razı eden inkarcı çevreler, yarın ruhun yokluğu hususunda da sizi tatmin etmekte pek zorlanmayacaktır. Materyalistlere göre ruh, beynin bilinç, şuur fonksiyonundan ibarettir. Yani ruh yok, bilinç vardır. Evrimle İslam'ı uzlaştırmaya çalışmak, insanın mükerremliği, ilahi nefha, ahsen-i takvim, her şeyin insana müsahhar kılınması, ilahi emaneti yüklenmek ve yeryüzünde hakkın halifesi olmak gibi bütün insana vazife yükleyen değerlerin altını oyacak, insanı beyni ve zekası gelişmiş bir hayvan türü olarak gören naturalizmin, hedonizmin ve sekülerizmin ekmeğine yağ sürecektir. Dünyanın bugünkü ahir zaman manzarası insanın farksızlığını değil, farklılığını vurgulamayı gerektirmez mi? İslam'ı evrime uydurmaya çalışmak temelinde deistik bir tanrı anlayışına da sürükler. Sadece bir takım kanunlar koyan, gerisine karışmayan bir tanrı. Bizzat Darwin, kendimi her şeye gücü yeten ve yarattıklarını çok seven bir tanrının, parazitik eşek arılarının canlı tırtılların bedenlerine yerleştirdikleri larvalarını özenle tasarladığına inandıramıyorum diyerek var olsa bile cüz'iyata karışmayan bir tanrı tasavvurunu ileri sürer. Yani kötülük problemini kullanarak Allah'ın vahşi, yırtıcı başka mahluklara daha bebekken zarar veren canlıları bizzat planlayarak yaratmasını akden kabul edemem diyor. Günümüzde kötülük problemi, Allah tecavüzlere, zulümlere niye izin veriyor gibi çeşitli şekillerde de karşımıza çıkıyor. Halbuki biz Müslümanlar Allah'ın eddar yani zararı halk eden, el mümit canları alan, el hafid alçaltan, el müzil zelil kılan gibi esmasının da olduğunu biliyoruz. Çünkü tevhid nizamında kötülüğü, zararı ve zulmü yaratan ayrı bir tanrı tasavvur olunamaz. onları da Allah yaratır. Fakat zulmetmez, adalet, hikmet ve rahmet sıfatlarıyla telafi eder. Bu sırf kötülük müdür? Karanlığın ışıksızlık olması gibi iyiliğin derece olarak azalması mıdır? Hikmetleri nelerdir? Bu noktaları kelam alimlerine bırakırız. Fakat Allah'ı parazit yaratmaktan azade edeceğim derken, ondan başka yaratıcı varlığını kabul etmek veya onun kontrolünün, bilgisinin dışında bir yaratılışın var olduğunu kabul etmek gibi açmazlara İslam ilahiyatı düşmemelidir. Çünkü Kur'an'da tarif edilen Allah, değil bir canlının varoluşunu, bir kuru yaprağın yere düşmesini bile kendi ilmine, önden belirlenmiş bir kadere, kayda, ölçüye bağlıyor. Bütün bunlara değer mi? Bir hayati sual daha. Evrimi kabul etmek ne kazandırır, reddetmek ne kaybettirir? İnanç dünyasında evrimi kabul etmediği yahut ona karşı tevakkuf, durup bekleme diyebileceğimiz bir tavır sergilediği halde, biyoloji temel ilminin mutfak neticeleri diyebileceğimiz tıp, veterinerlik, cerrahi ve farmakoloji gibi sahalarda yüksek başarılar sergileyen Müslüman veya diğer dinlere mensup kişilerin azımsanmayacak kadar çok olduklarını görüyoruz. Nobel ödüllü bilim adamımız Aziz Sancar da Allah'a inandığını ve evrim tartışmalarını gereksiz bulduğunu ifade etmişti. Onların bu sahadaki suskunluğunu tevakkuf, bekleme tavrına verebiliriz. Ama bu suskunluğu tamamıyla kabul olarak değerlendirmek yanlıştır. Öyleyse ama evrimi reddedersek şöyle olur, böyle olur şeklindeki vehimler de boştur. Bilakis liseli bir gençin evrim lobisinin ürettiği onca film, kitap, bilim kurgu ve benzeri propagandayla dolmuş zihnine Kur'an'ın ayetlerini de aslında evrime göre uyarlayıp anlayabiliriz dediğinizde ne elde etmiş olacaksınız? Bu işin faydası yok, zararı var. Doğru tavır, Kur'an'ın naslarını olduğu gibi kabul. Bilim hususunda, hakikatin ortaya çıkması hususunda gayret ve yarış. Gaybi geçmiş hususunda tevakkuf. Bu kardeşlerimiz, evrimi Müslümanlara kabul ettirmeye harcayacakları eforu, bilim anlatıcılığını, tabiattaki mükemmelliğin ifadesini münkir ve ateist tekelinden kurtarmaya sarf etseler keşke. Fakat o lisan, ilhamını Kur'an'dan almalı. Zahir perdesinde şu veya bu sebebe bağlı olsa da yaratan Allah'tır. Rızık veren Allah'tır. Can bağışlayan Allah'tır. Canı alan Allah'tır. İnsanı zatına kulluk edip etmeyeceği ve nasıl kulluk edeceği yönünde imtihan etmek için yaratan Allah'tır. Hakikat budur. Gerisi kemiklerle oynanan bir çelik çomaktır. Değerli dinleyenlerimiz, Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2022 sayısından Mustafa Asım Küçükaşçı imzalı Evrim ve İnanç Dünyamız başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam Sesi Dergi'de. Böylelikle bu akşamlık bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.